Ayrım 28.
Siz Joe'yu bilirim, o şunları şunları yapar dersiniz. Güzel, siz Joe'yu bilmiyorsunuz. Onu davranışları aracılığıyla biliyorsunuz. Fakat bunlar daha çok sizin davranışlarınızdır. Her şeyden uzaklaşma eğiliminde olan bir kişiyseniz, bu sizin davranış paterniniz olabilir. Ondan hoşlanmazsanız değiştirebilirsiniz. Gerçekte de değişmemenin hiçbir özürü yoktur. Şimdi bu güce sahipsiniz. Tek sorun, bildiklerinizi kullanmak için yeterli nedenlere sahip olup olmamanızdır. Meta programları değiştirmenin iki yolu vardır. Bir tanesi önemli duygusal olaylar aracılığıyla yapılır. Anne babanızın sürekli olarak bir şeylerden uzaklaştığını ve bunun sonucu olarak tam kapasitelerini kullanamadığını görmüşseniz, bu durum sizin uzaklaşmanızı ya da yaklaşmanızı etkilemiş olabilir. Sadece gerekliliğe göre sıralama yapıyorsanız ve şirketinizin dinamik bir olanaklılık duygusuna sahip bir kişi araması yüzünden iş hayatında büyük bir fırsat kaçırmışsanız, yaklaşımınızı değiştirerek bir şoka girebilirsiniz. Her şeye yaklaşma eğilimindeyseniz ve bir yatırıma acele bakmaktan bir sorunla karşılaşmışsanız, bu bundan sonra önünüze gelecek önerilere karşı bakışınızı değiştirecektir. Değişmenin diğer yolu da değişmeye bilinçli olarak karar vermektir. Çoğumuz hangi meta programları kullandığımızı düşünmeyiz bile. Değişmeye doğru atılacak ilk adım bilincinde olmaktır. Şu anda tam olarak ne yaptığımızın farkında olmak, yeni seçimler ve dolayısıyla değişim için bir fırsat sağlar. Nesnelerden kuvvetli bir şekilde uzaklaşma eğiliminde olduğunuzu fark ettiğinizi kabul edelim. Bu eğiliminiz hakkında neler hissedeceksiniz? Uzaklaşmak istediğiniz şeyler yok mu? Bazı şeylere bilinçli olarak yaklaşmak, kontrollü olmanın gereklerinden biri değil mi? Büyük liderlerin ve başarı sahiplerinin çoğu uzaklaşmaktan çok yaklaşma eğiliminde değil midirler? Bunun için de biraz gerilim içine girmek istersiniz. Size cazip gelen bazı şeyleri düşünmeye başlayabilir ve aktif olarak onlara yaklaşmaya başlayabilirsiniz. Meta programları daha üst düzeyde de düşünebilirsiniz. Ulusların meta programları var mıdır? Davranışları var değil mi? Öyleyse meta programları da var. Kolektif davranışlar çoğu kez liderlerinin davranışlarına bağlı olarak bir patern oluştururlar. ABD'nin önemli bir kısmında yaklaşma kültürü varmış gibi görünüyor. İran gibi bir ülkenin iç referans mı yoksa dış referans çerçevesi mi vardır? Geçen seçimleri düşünün. Walter Mondale'in temel meta programı neydi? Birçok kimse onu uzaklaşan tip olarak algıladı. O talihsizliklerinden ve endişelerinden konuştu. Reagan'ın gerçekleri söylemediğini ve vergileri arttıracağını söyledi. En azından vergileri arttırmak zorundayız, yoksa felaketle karşılaşmamız kesindir dedi. Onun doğru ya da yanlış olduğunu söylemiyorum, sadece paternine dikkat ediyorum. Ronald Reagan olumlu sinyallerden başka bir şey söylemiyordu. Bu sırada Mondale hep karanlık sorunlardan söz ediyordu. Mondale daha fazla duyarlılık oluşturabilirdi. Ulusun görmesi gereken temel sorunlar vardır. Fakat politika oyununun büyük kısmının oynandığı duygusal düzeyde Reagan'ın programı ulusun meta programı ile daha etkin olarak eşleşiyordu. Bu kitaptaki her şey gibi meta programlar da iki düzeyde kullanılmalıdır. Birincisi diğerleriyle iletişimimize rehberlik edecek ve düzenleyecek bir araç olarak kullanmaktır. Fizyolojinin kişi hakkında sayısız hikaye anlatması gibi meta programlar da onu nelerin güdülediği, nelerin korkuttuğu hakkında kusursuz bir şekilde konuşurlar. İkinci düzey ise kişisel değişim aracı olarak kullanılmasıdır. Davranışlarınızın siz olmadığını unutmayın. Size karşı olan herhangi bir paterni çalıştırma eğilimindeyseniz onu değiştirmek zorundasınız. Meta programlar kişisel değişim ve düzenleme için en güçlü araçlardandır. Mevcut bazı en yararlı iletişim araçlarının anahtarlarını sağlarlar. Gelecek bölümde bir diğer değerli iletişim aracını tartışacağız. Bu araçlar size nokta nokta nokta gösterecek. Bölüm 15. Dirençle başa çıkmanın ve problemleri çözmenin yolları. Dünyanın gidişi hariç her türlü akıntıya karşı durabilirsiniz. Japon atasözü. Daha önce modellemenin nasıl yapılacağını, istenen sonuçları üreten kesin davranış paternlerinin nasıl belirleneceğini, yaşamınızı kontrol edebilmek için davranışlarınızı nasıl kontrol edeceğinizi öğrendiniz. Temel fikir, davranışlarınızı deneme yanılma yoluyla seçmek zorunda olmadığınızdır. Beyninizi en etkin biçimde nasıl çalıştıracağınızı öğrenerek bir kral olabilirsiniz. Başkalarıyla ilgilenirken belirli bir miktarda deneme yanılmanın olması kaçınılmazdır. Kontrol edebildiğiniz sonuçların etkinliği, kesinliği ve hızı aracılığıyla diğerlerinin davranışlarını yönetemezsiniz. Fakat bu sürecin nasıl hızlandırılacağını öğrenmek kişisel başarınız için bir anahtardır. Bunu ahengi geliştirerek, meta programları anlayarak, onların terimleriyle ilgilenebilmek için diğerlerinin nasıl düzenleneceğini öğrenerek yapabilirsiniz. Bu bölüm, insanın doğasında bulunan etkileşimiyle, yani deneme yanılmayı ve dirençle başa çıkmanın ve problemlerin nasıl çözüleceğinin öğrenilerek, keşfetme hızının nasıl arttırılacağıyla ilgilidir. Kitabın birinci kısmının bir anahtar kelimesi varsa o da modellemedir. Mükemmelliği modellemek, istediğiniz sonuçları hızla yaratabilmek için önemlidir. Kitabın ikinci kısmı için bir anahtar kelime varsa o da esnekliktir. Esneklik tüm etkin iletişimcilerin ortaklaşa sahip oldukları bir şeydir. Onlar birisinin nasıl düzenleneceğini ve kendi davranışlarını nasıl değiştireceklerini öğrenirler. Değişme istediklerini elde edinceye kadar sözlü ya da sözsüz bir şekilde sürer. İyi iletişimde bulunabilmenin tek yolu alçak gönüllü ve değişme isteğiyle başlamaktır. İyi niyetin gücüyle iletişimde bulunamazsınız, görüşünüzü sopayla birilerinin anlamasını sağlayamazsınız. Ancak sürekli, becerikli, dikkatli bir esneklikle iletişimde bulunabilirsiniz. Esneklik genellikle doğal olarak ortaya çıkmaz. Çoğumuz düzenliliği gittikçe azaltan aynı paternleri izleriz. Bazılarımız bir konuda haklı olduğumuza o kadar eminizdir ki sadece kuvvetli bir tekrarla haklı olduğumuzu kabul ettirebileceğimizi sanırız. Burada ego ve ataletin bir birleşimi rol oynamaktadır. Çoğu kez en kolay yol daha önce nasıl davranmışsak öyle davranmaktır. Fakat genellikle en kolay yapılabilecek en kötü şeydir. Bu bölümde yönleri değiştirmenin, paternleri kırmanın, iletişimi tekrar yönlendirmenin ve yanılmadan yararlanmanın yolları üzerinde duracağız. Mistik ozan William Blake bir zamanlar şöyle yazmıştı. Fikrini asla değiştirmeyen kişi, suyun içinde durup zihin sürüngenlerini besleyenlere benzer. İletişim paternlerini değiştirmeyen kişiler kendilerini aynı tehlikeli bataklıkta bulurlar. Daha önce en fazla seçeneğe, en fazla esnekliğe sahip olan makinenin en etkili makine olduğunu öğrenmiştik. Aynı ilke insanlar için de geçerlidir. Yaşam için anahtar mümkün olduğu kadar farklı yaklaşımlar kullanmaktır. Tek bir programla, tek bir stratejiyle hareket etmek, tek vitesli bir araba kadar etkin olabilmek demektir. Bir zamanlar bir otel görevlisini çıkma zamanından birkaç saat daha fazla kalabilmek için ikna etmeye çalışan bir arkadaşımı gözledim. Kocası bir kayak kazasında yaralanmıştı ve ulaşım işini ayarlayıncaya kadar kocasının otelde dinlenmesini istiyordu. Görevli kibarca ve ısrarla mükemmel nedenleriyle birlikte niçin mümkün olmadığını açıklıyordu. Arkadaşım saygıyla dinliyor ve sonra daha zorlayıcı karşı nedenler öne sürüyordu. Onun neden ve mantığı kabul ettirmek için tüm sevimliliğini ve dişiliğini kullanmasını seyrettim. Fazla kibirli olmadan ve dışarıdan herhangi bir baskı kullanmadan istediği sonuca ulaşıncaya kadar orada durdu. Sonunda görevli acıklı bir gülümsemeyle, "Bayan sanırım siz kazandınız," dedi. O istediğini nasıl elde etti? Görevli artık ona karşı çıkamaz duruma gelinceye kadar yeni manevralar ve yeni davranışlar üretecek kadar esnek olarak. Çoğumuz bir tartışmanın çözüme kavuşturulmasını sözel bir boks maçı olarak düşünürüz. İstediğinizi elde edinceye kadar tartışmada vurmaya devam edersiniz. Daha etkin ve güzel modeller, Aikido ve Tai Chi gibi Doğu askeri sanatlarıdır. Orada kuvvet karşılanmaz. Fakat size karşı olan kuvvet yeniden düzenlenerek yeni bir yöne yönlendirilir. Arkadaşımın ve en iyi iletişimcilerin de yaptığı budur. Direnç olarak böyle bir şey olmadığını unutmayın. Sadece yanlış zamanda ve yanlış yönde baskı yapan, esnek olmayan iletişimciler vardır. Aikido ustası gibi iyi bir iletişimci de birisinin görüşlerine karşı olmak yerine esnek ve direncin yaratılmasına karşı duyarlı, anlaşma noktaları bulan, onlara yaklaşacak kadar beceriklidir. En iyi asker saldırmaz, üstün savaşçı sessiz başarır. En büyük fatih mücadele etmeden kazanır. En başarılı yönetici emretmeden yönlendirir. Lao Tzu, Tao Te Ching. Belirli kelime ve deyimlerin direnç ve problem yarattığını unutmamak önemlidir. Büyük liderler ve büyük iletişimciler bunu bilirler ve kullandıkları kelimelere ve kelimelerin sahip oldukları etkilere dikkat ederler. Kişisel otobiyografisinde Benjamin Franklin, fikirlerini ahengi koruyarak nasıl ilettiğini şöyle tanımlıyor. Kendimi hafif bir çekingenlikle ifade etme alışkanlığı geliştirdim. Tartışılma olasılığı olan herhangi bir şey öne sürdüğüm zaman, fikir hakkında şüphesiz gibi kesinlik ifade eden kelimeler ya da fikir hakkında herhangi bir olumlu hava yaratacak kelime asla kullanmam. Fakat şunun şöyle şöyle olduğunu anlıyorum ya da kavruyorum. Bana şöyle görünüyor ya da onu şu şu nedenlerle şöyle düşünmemeliyim. Hatalı değilsem onu şöyle ya da böyle hayal ediyorum şeklinde ifadeler kullanıyorum. İnanıyorum ki bu alışkanlık bir fikri aşılamak istediğim zamanlar ve zaman zaman aldığım önlemlerde öne çıkarmak istediğim konularda bana büyük avantaj sağlamıştır. Yaşlı Ben Franklin, negatif cevapları tetikleyecek kelimeleri kullanmayarak, önerilerine karşı herhangi bir direnç yaratmadan onları nasıl ikna edeceğini biliyordu. Diğer başka kelimeler de vardır. Size sürekli olarak kullanılan 5 harflik bir örnek vereyim. Fakat. Fakat kelimesi dilimizde bilinçsiz ve otomatik olarak kullanılan ve iletişimi en fazla bozan kelimelerden biri olabilir. Birisi şöyle söylerse, İşte gerçek, fakat ne demek istiyordur? Doğru olmadığını ya da ilgisiz olduğunu söylüyor. Fakat kelimesi daha önce söylenen her şeyin etkisini yok ediyor. Birisi size anlaştıklarını fakat derse neler hissedersiniz? Fakatin yerine ve kelimesini koyarsanız ne olur? Bu gerçek ve işte gerçek olan bir gerçek daha. Ya da enteresan bir fikir ve işte onu düşünmenin bir başka yolu daha derseniz ne olur? Her iki durumda da anlaşmayla başlarsınız. Direnç yaratma yerine yeniden yönlendirmenin yolunu yaptınız. Dirençli insanlar yoktur, sadece esnek olmayan iletişimciler vardır. Direnç durumunu ya da hislerini otomatik olarak tetikleyen kelime ve deyimler olduğu gibi kişileri açık ve tartışmanın içinde tutan iletişim şekilleri de vardır. Örneğin kendi bütünlüğünüzle herhangi bir uzlaşmaya gitmeden ve karşınızdaki kişiyle herhangi bir anlaşmazlığa düşme zorunluluğunuz olmadan bir konuda ne hissettiklerinizi tam olarak aktarabilecek bir iletişim aracınız olsaydı ne olurdu? Çok güçlü bir araç olabilir mi? Evet ve buna anlaşma çerçevesi denir. Bu çerçeve iletişimde bulunduğunuz kişiyle ahengi koruyarak hissettiklerinizin gerçek olduğunu onunla paylaşarak ve onun fikrine herhangi bir direnç göstermeden karşınızdaki kişiye saygı göstererek kullanabileceğiniz 3 deyimden oluşur. Burada direnç de yoktur çatışmada. İşte 3 deyim. Takdir ediyorum ve saygı duyuyorum ve anlaşıyorum ve her örnek olayda 3 şey yapıyorsunuz. Diğer kişinin dünyasına girerek ahengi oluşturuyorsunuz ve fakat ya da bununla birlikte gibi kelimeler kullanarak karşınızdaki kişiyi karalamadan ve ihmal etmeden onun iletişimine saygı gösteriyorsunuz. Beraberliği sağlayan bir anlaşma çerçevesi oluşturuyorsunuz. Direnç yaratmadan bazı şeyleri tekrar yönelterek bir kapı açıyorsunuz. Size bir örnek vereyim. Birisi bir konuda kesinlikle hatalısın diyor. Siz de aynı şiddetle hatalı değilim derseniz aranızdaki ahengi koruyabilir misiniz? Hayır, bir çatışma ve direnç olacaktır. Şöyle konuşursanız, bu konudaki hislerinin yoğunluğuna saygı duyuyorum ve sanıyorum bir de benim tarafımdan dinlersen farklı hissedebilirsin. Ne olur? Burada kişinin iletişiminin kapsamıyla anlaşmak zorunda olmadığınıza dikkat edin. Birisinin bir konudaki hislerini daima takdir edebilir, saygı duyabilir ya da hisleriyle anlaşabilirsiniz. Hislerini takdir edebilirsiniz çünkü aynı fizyolojide olsanız, aynı şeyi algılasanız benzer şekilde hissedecektiniz. Bir başkasının niyetini de takdir edebilirsiniz. Örneğin, bir sorun hakkında iki karşıt yönde olan kişiler birçok kez birbirlerinin görüşlerini takdir etmezler. Bu nedenle diğerini dinlemezler bile. Fakat anlaşma çerçevesini kullanırsanız karşı tarafı daha iyi niyetle dinler ve sonuç olarak kişiyi takdir edecek yeni yollar bulursunuz. Nükleer sorun üzerinde birisiyle tartışma yapıyor olduğunuzu kabul edelim. Siz nükleer gücün dondurulmasından yanayken o nükleer kuvvetin oluşturulmasından yanadır. İkiniz de aileleriniz ve kendiniz için güvenlik ve dünya için barış istemenize rağmen, yani ikinizin niyeti de aynı olmasına rağmen birbirinizi iki rakip olarak görebilirsiniz. Bu nedenle diğer kişi nükleer sorunu çözmenin tek yolu Rusya'yı nükleer olarak yok etmektir derse, onunla tartışmak yerine onun dünyasına girerek çözümünüzü ve çocuklarımızın güvenliğini sağlama isteğinizi gerçekten takdir ediyorum. Bu görevi yerine getirmede Rusya'yı bombalamaktan daha etkin bir yol olabileceğini düşünüyorum. Böyle çözümlere ne dersiniz şeklinde konuşabilirsiniz. Bu şekilde iletişimde bulununca karşınızdaki de kendisine saygı duyulduğunu hissedecektir. Dinlenildiğini hissedecek ve kavga etmeyecektir. Yeni olasılıklar ortaya çıkmış olmasına rağmen bir anlaşmazlık yoktur. Bu formül herkese uygulanabilir. Diğer kişi ne söylerse söylesin, takdir edecek, saygı duyacak, anlaşacak bir şeyler bulabilirsiniz. Kavga etmeyeceğiniz için kavga olması da mümkün değildir. Görüşlerinde çok fazla ısrar edenler, anlaşabilecek çok az kişi bulurlar. Lao Tzu, Tao Te Ching. Seminerlerimde birçok kimse için en çok hatırlanan sonuçları doğuran küçük bir deney yapıyorum. Bir sorun hakkında iki farklı görüşe sahip iki kişiyi alıyorum ve fakat kelimesiyle karşındakinin fikrini küçük düşürecek herhangi bir söz söyletmeden tartışma yapmalarını istiyorum. Bu sözel Aikido'ya benzemektedir. Kişiler bunu serbest olmanın bir deneyimi olarak görmektedirler. Başkalarının hislerini tahrip etmek yerine onların görüşlerini takdir etmek daha çok öğrenmelerine olanak sağlıyor. Kavgacı olmadan ya da birbirini kırmadan tartışabilirler. Yeni ayrımlar yapabilirler ve yeni anlaşma noktalarına ulaşabilirler. Aynı şeyi biriyle deneyin. Siz tartışmanın karşı tarafında yer alın ve tam tarif ettiğim şekilde tartışın. Bunu ortak noktalarını bulma ve istediğiniz yöne yöneltme oyunu olarak görün. Kendi inançlarınızı satmanız anlamında söylemiyorum ya da entelektüel bir kararsız olmanızı istemiyorum. Kendinizi kibarca düzenleyerek ve gürültülü bir şekilde itmekten çok önderlik ederek sonucunuza daha etkin olarak ulaşabileceğinizi göreceksiniz. Diğer kişinin perspektifine açık olmakla daha zengin ve daha dengeli bir görüş geliştirme yeteneğine sahip olacaksınız. Çoğumuz tartışmaları bir kazanan bir kaybedenin bulunduğu bir oyun olarak görürüz. Biz haklıyız, diğerleri haksız. Bir taraf gerçek üzerinde bir tekel kurmuş, diğer taraf ise zifiri karanlıkta oturuyor. Bir anlaşma çerçevesi bularak daha çok zaman buldum, daha çok şey öğrendim ve daha hızlı ilerledim. Yapmaya değer bir diğer alıştırma ise inanmadığınız bir konu tarafında tartışmaya katılmaktır. Sizin için sürpriz olacak yeni perspektifler kazandığınızı göreceksiniz. En iyi satıcılar ve en iyi iletişimciler yapmak istemediği bir konuda kişiyi ikna etmenin çok zor olduğunu bilirler. Yapmak istediği konuda ise inandırmak çok kolaydır. Çatışmadan çok doğal olarak yönlendirerek bir anlaşma çerçevesi oluşturmalısınız. Etkin iletişimde anahtar kişiyi sizin yaptırmak istediğiniz yönde değil, yapmak istediği yönde çerçevelemektir. Direnci kırmak çok zordur. Anlaşma ve ahenk oluşturarak ondan kaçınmak daha kolaydır. Direnci yardıma dönüştürmenin bir yolu da budur. Problemleri çözmenin bir şekli de anlaşmanın bir yolunu bulacak şekilde onu tekrar tanımlamaktır. Diğer yol ise paternlerini kırmaktır. Mantık çevrimimizin içine yapışıp kalıyoruz. Bozuk plak gibi aynı noktada dönüp duruyoruz. Pikabı bu durumdan kurtarmak için iğneyi ya biraz ittirmek ya da alıp başka bir yere koymak gerekir. Yapışık durumdan kurtarmak için bu yol izlenebilir, yani eski paterni keserek yeni bir paterne başlayabiliriz. Kaliforniya'daki evimde terapi seansları düzenlediğimde olanlar benim için bir eğlence kaynağıdır. Kişiler okyanusa bakan bu güzel mülke geldiklerinde çevre onları olumlu bir duruma sokar. Evin üstündeki taraçadan onları seyretme hoşuma gidiyor. Arabalarından inişlerini, heyecanla etrafı seyretmelerini ve kapıya kadar yaklaşmalarını görebiliyorum. Gördükleri her şey onları canlı ve olumlu bir duruma sokmaktadır. Öyleyse ne değişiyor? Yukarıya çıkıyorlar ve biraz konuşuyorlar ve hepsi gayet neşeli ve olumlu bir durumun içinde bulunuyorlar. Sonra, güzel, sizi buraya getiren neden nedir diye soruyorum. Felaket hikayelerini anlatmaya ve sorunlu durumlarına dönmeye karar verdiklerinde, derhal omuzlarının düştüğünü, yüzlerinin sarktığını, nefeslerinin sığlaştığını ve ses tonlarının değiştiğini görüyorum. Paternle ilgilenmenin en iyi yolu, onu kırmanın ne kadar kolay olduğunu göstermektir. Genellikle kuvvetli, kızgın ve ters bir şekilde, "Özür dilerim, daha henüz başlamadık, ne oluyor?" diye sorarım. Onlar da derhal, "O, üzgünüm," derler ve dik oturmaya, normal nefes almaya, dik durmaya, normal yüz ifadelerine ve iyi hislere geri dönerler. Mesaj şiddetli ve açık bir biçimde ulaşmaktır. Bu da onların nasıl iyi durumda olunacağını bildiklerini göstermektedir.